Ayrım 3.
Saçları toptan değil, kulaklarının biraz üstüne kadar tıraş edilir. Kulaklarından biri de ucundan kesilir. Dostları onlara yiyecek, içecek ve mahkum yiyeceği getirebilir. Ama para getiren de, para alan da ölüm cezası giyer. Özgür bir yurttaş hiçbir nedenle köle sayılan mahkumdan para alamaz. Hiçbir mahkum silah taşıyamaz. Bu iki suçun da cezası ölümdür. Her il kendi mahkumlarına belli bir damga vurur. Bu damgayı silmek, ilin sınırlarını aşmak ve başka ilin köleleriyle konuşmak da ölümle cezalandırılır. Kaçmayı tasarlamak, kaçmak kadar tehlikelidir. Böylesi bir tasarıya katılan köle, hayatını, hür insan, özgürlüğünü kaybeder. Yasa bu tasarıyı haber vereni ödüllendirir. Özgürse para, köle ise özgürlük verir ona. Haber veren suç ortağı da olsa ceza görmez ve böylece kötü yola sapan kurtuluş yok diye sonuna kadar gitmeyip suçunu açıklayabilir. Polilaritlerde ceza sistemi budur. Hem büyük bir insanlık hem de büyük bir yarar var bu sistemde. Yasa vuruyor ama insanı değil suçu öldürmek için vuruyor. Mahkuma karşı o kadar insaflı davranıyor ki onu namuslu olmaya, topluma ettiği kötülüğü yaşayacağı yıllarla ödemeye zorluyor. Onun için mahkumların eski hayatlarına döndükleri hemen hiç görülmez. Polilert'teki bundan yana korkuları yoktur. Ve çokları yola çıkarken rehberlerini bu mahkum köleler arasından seçer. Ve her ilde yenileriyle değiştirirler. Gerçekten de niçin korksunlar? Yasa değil hırsızlığı, hırsızlığı düşünmeyi bile kölenin elinden alıyor. Elinde silah da yok. Para ise ölümün ta kendisi onun için. Yakalandı mı her şey bitecek. Kaçmak da imkansız. O kılıkla nereye saklanabilir? Çıplak dolaşamaz ya. Başka kılığa girebilse o zaman da yarı kesik kulağı ele verecek kendisini. Kölelerin birleşip devlete karşı gelmeleri de olacak şey değildir. Böyle bir işi başarabilmek için elebaşıların başka illerdeki köleleri de kazanmaları gerekir. Oysa bu yol da iyice kapalıdır. Toplanmaları, konuşmaları, hatta selamlaşmaları ölüm cezası getirecek. İnsanlar nasıl söz birliği edebilirler bütün yurtta? Düşüncelerini arkadaşlarını bile açmaktan korkarlar. Çünkü bilip de susmak ölüm getiriyor. Ele vermek ise çok kazançlı. Öte yandan hepsinin içinde şu umut var. Cezalarına boyun eğip ileride dürüst bir insan olabilecekleri inancını yaratabilirlerse günün birinde özgürlüklerine kavuşacaklardır. Çünkü her yıl birçok köleler aklı başına gelmiş birer yurttaş olarak serbest bırakılırlar. Niçin İngiltere'de de böyle bir ceza sistemi uygulanmasın? Bilgin, rakibimin hayran olduğu ölüm adaletinden çok daha iyi değil mi böylesi? Sayın Bilgin'in cevabı hazırdı. Böyle bir sistem İngiltere'de uygulanırsa imparatorluk dağılır ve batar dedi. Salondakiler bu yaman yargıyı coşkunlukla alkışladılar. Kardinal ise şunları söyledi. Peygamber değiliz ki bu sistemi denemeden önce İngiltere'ye uyup uymadığını söyleyebilelim. Bana kalırsa ölüm yargısı verildikten sonra kral cezanın uygulanmasını bir süre için durdurabilir. Mahkumların kutsal yerlere sığınma imkanını da ortadan kaldırsa bu süre içinde yeni ceza sistemi uygulanır. Deneme iyi sonuç verirse bu yol tutulur, vermezse ölüm cezası yerine getirilir. Böylece adaleti sadece biraz geciktirmiş, denemenin tehlikelerini de önlemiş oluruz. Daha da ileri giderek diyebilirim ki serseriliği ortadan kaldırmak için daha yumuşak, daha akıllıca tedbirlere başvurmamız yerinde olur. Bu belaya karşı yasa çıkardığımız halde serserilik azalmak şöyle dursun, bugün her zamankinden daha çok arttı. Kardinal bunları söyler söylemez biraz önce benim söylediklerime dudak bükenler hayranlıklarını nasıl anlatacaklarını bilemez oldular. Hele kardinalin serserilik üstüne söylediklerini övdükçe övdüler. Konuşmanın sonrasını anlatmasam daha iyi olur belki. O kadar gülünç şeyler söylendi ki ama anlatayım biraz çünkü konumu ilgilendiriyor bunlar. Masada deli taklidi yapmayı marifet sayan asalaklardan biri vardı. Bu işi o kadar iyi beceriyordu ki İnsan gerçekten deli sanabilirdi onu. Saçma sapan, soğuk şakalara girişti mi herkes söylediklerini değil, kendisine gülüyordu. Bununla beraber arada bir, akıllıca bir söz de çıkıyordu ağzından. Atasözünün dediği gibi, çok saçmalayan sonunda bir doğru laf da eder. Davetlilerden biri, benim hırsızlar üstünde, kardinalin ise serseriler üstünde durduğumuzu söyledi. Ama iki türlü insan daha var ki dedi, toplum onların hayatını sağlamak zorundadır. Çünkü onlar yaşamak için çalışmayacak durumdadırlar. Hastalar ve ihtiyarlar. Bizim soytarı bunun üzerine o işi bana bırakın dedi. Yaman bir planım var bu konuda. Doğrusunu isterseniz o miskinler sürüsünden kurtulmaya can atıyorum. Gözlerden uzak bir yere kapamalı hepsini. Ağlayıp sızlanmaları, yalvarıp yakarmaları sinirlerimi bozuyor. Hoş bu kasvetli teranelerle benden metelik kopardıkları olmamıştır ya. İki şeyden biri oluyor çünkü. Ya param oluyor canım vermek istemiyor ya da canım vermek istiyor param olmuyor. Şimdi uslandılar artık. Benim geçtiğimi gördüler mi boşuna yorulmamak için seslerini kesiyorlar. Sadaka konusunda benim bir rahip kadar kısır olduğumu biliyorlar. Şimdi dinleyin benim verdiğim kararı. Bütün yaşlı ve hasta dilenciler bölünüp dağıtılacak. Erkekler rahip kardeş olarak erkek manastırlarına, kadınlar da rahibe hemşire olarak kadın manastırlarına. Oldu bitti. Kardinal bunu hoş bir şaka sayıp gülümsedi. Ama ötekiler bayağı ciddiye aldılar. Din bilimci bir rahipse bu şakadan aşırı bir şekilde hoşlandı. Asık suratı birden gevşeyerek rahipler ve manastırların durumu üstüne nükteli sözler etti. Sonra soytarıya dönerek, ''Biz dilenci kardeşlerinizin rızkını sağlamazsanız, dilenciliği ortadan kaldırmış olmazsınız.'' dedi. Sayın kardinal bunun çaresini buldular dedi. Serserilerin bir yere toplatılıp çalıştırılması gerektiğini söylediler ya, dilenci rahipler dünyanın ilk serserileridir. Bu sert saldırı üstüne bütün gözler kardinale dikildi. O kızmış görünmeyince herkes soytarıyı alkışladı. Sayın din bilimci ise taş kesildi olduğu yerde. Yüzüne karşı atılan bu taş öfkesini kabarttıkça kabarttı ve birden ateş püskürmeye, küfürler savurmaya başladı. Demediği kalmadı soytarıya. Alçak, rezil, müfteri, melun. Ayrıca kutsal kitaptan çıkardığı korkunç tehditlere de başvurdu. O zaman bizim soytarı ağırbaşlı insan numarası yapmaya başladı. Kızmayalım pek sevgili rahip kardeş. Kitap ne der? Sabrınızla ruhlarınızı dizginleyeceksiniz. Din bilimci hemen atıldı arkasından. Kızmıyorum. Kerata daha doğrusu günaha girmiyorum. Çünkü kitap ne der? Kızın ve günaha girmeyin. Kardinal tatlı bir sitemle rahibi yumuşatmak istedi. Hayır dedi rahip. Susamam, susmamalıyım. Yüce görevim coşturuyor beni ve nice tanrı adamları bu kutsal öfkelere kapılmışlardır. Şu söz de oradan gelir. Tanrım, senin evine bağlılık yedi beni. Kilisede şunu söylerler ilahilerde. İlyas Tanrı evine çıkarken alay etmeye kalkışanlar, saçı dökülmüş peygamberin öfkesini çektiler üstlerine. Bu alaycı, bu soytarı, bu yüzsüz herif de belki aynı belaya çarpılacak. Herhalde iyi bir niyetle konuşuyorsunuz dedi kardinal ama bana öyle gelir ki bir deliyle saçma sapan bir çatışmaya girmemek daha dindarca değilse bile daha akıllıca olur. Efendimiz bundan daha akıllıca davranamam. Süleyman insanların en akıllısı ne demiş? Deliye deliliğine uygun olarak karşılık verin. İşte benim yaptığım da bu. Kendine gelmezse hangi uçurumlara düşeceğini gösteriyorum kendisine. İlyas'la alay edenler çok kalabalıktı. Bir tek insanla alay ettikleri için hepsi birden cezaya çarptırıldılar. Bir de aralarında birçok dazlaklar bulunan bütün rahiplerle alay eden bir tek adamın göreceği cezayı düşünün. Ama onu asıl korkutacak olan şudur. Papa'nın bir fermanı var. Bu fermana göre bizimle alay edenler afaroz edilir. Kardinal işin çıkmaza girdiğini görerek bir işaretle soytarıyı uzaklaştırdı ve konuşma konusunu tatlılıkla değiştirdi. Hemen sonra da işlerini bahane ederek bütün davetlileri uğurladı. Aziz Morus, bu uzun hikayeyle yordum sizi. Doğrusu siz istememiş olsaydınız ve gösterdiğiniz ilgiyi gereğince karşılamayı ödev bilmeseydim, bu kadar uzun konuşmak utandırırdı beni. Kısaltabilirdim ama davetlilerin düşüşlerini, karakterlerini, düşüncelerini belirtmek istedim size. Tek başıma görüşlerimi açıklayınca herkes dudak büktü sözlerime. Kardinal benden yana çıkınca övmeler başladı. Dalkavuklar bir soytarının şakalarını neredeyse ciddiye alacaklardı. Kardinal sadece gülümsedi diye. Böylesi saray adamlarının bana ve düşüncelerime değer vereceklerini sanır mısınız yine de? Anlattıklarınızı gerçekten büyük bir zevkle dinledim dedim Rafael'e. Düşüncenizin derinliği ölçüsünde de hoş konuşuyorsunuz. Sizi dinlerken bir an kendimi İngiltere'de sandım. Çünkü ben çocukken bu iyi yürekli kardinalin konağında yetiştim. Onunla birlikte hayatımın ilk yıllarını hatırladım. Dostluğumu zaten kazanmıştınız ama bu büyük insan için söylediğiniz güzel sözler beni büsbütün bağladı size. Bununla birlikte sizin için yine de aynı şeyi düşünüyorum ve krallara, saraylara karşı duyduğunuz tiksintiyi yenmek isterseniz, görüşlerinizle insanlara büyük yararlar sağlayabileceğinize inanıyorum. Kişisel tiksinmelerimizi halkın yararına açmak, her iyi yurttaş gibi sizin için de bir görev sayılmaz mı? Platon der ki, günün birinde filozoflar kral ya da krallar filozof olursa insanlık o zaman mutluluğa kavuşur. Filozoflar krallara öğüt vermeyi bile küçümserlerse o mutluluktan çok uzaktayız demektir. Filozoflara haksızlık ediyorsunuz dedi Rafael. Doğruyu saklayacak kadar bencil değillerdir. Birçokları düşündüklerini yazarlar. Dünyayı yönetenler isteselerdi bu kitaplarda doğru yolu ararlardı. Ne yazık ki peşin yargılarla bağlanmış, düşünceleri ta çocukluktan sakat ilkelerle yoğrulmuştur. Platon bunu bilmiyor değildi. Kralların kendileri filozof olmadıkça başkalarını dinleyemeyeceklerini anlamıştı. Kral, Dionysos'un sarayındaki hazin denemesinden çıkan sonuç buydu. Diyelim ki ben de bir kralın bakanı oldum. Ona en doğru yolları gösteriyorum. Yüreğinden ve ülkesinden kötülük tohumlarını söküp atmaya çalışıyorum. Beni sarayından kovmaz ya da dal kovukların alayları karşısında yalnız bırakmaz mı dersiniz? Fransa kralının bakanıyım örneğin. Kral en akıllı politikacıları da çağırmış, sarayında düzenlediği bir gizli toplantıya kendisi başkanlık ediyor. Bu soylu bu yaman kişiler kafa kafaya vermiş şunları görüşüyorlar. Kral efendileri hangi oyunlar, hangi entrikalarla Milano'yu ellerinde tutabilir? Hep kendisinden kaçan Napoli'yi nasıl kendisine bağlayabilir? En sonunda Venedik'i nasıl alaşağı edip bütün İtalya'yı avucuna alabilir? Ve nasıl Flemenk, Brabant, Burgonya ve daha önce kazanılmış nice ülkeleri tahtının çevresine toparlayabilir? Biri kalkıyor diyor ki, Venedik'le bir anlaşma yapıp işimize el vermedikçe bozmayalım. Kuşkularını gidermek için ona biraz açılalım, hatta Parsa'nın birazını ona bırakalım. Sonradan nasılsa onu da elinden alacağız. Bir başkası bu işte Almanları kullanmayı, bir üçüncüsü İsviçrelileri parayla kazanmayı öne sürüyor. Biri Yüce İmparatoru altınla avlamaktan, öteki Aragon kralına Fransa'nın olmayan Navarre krallığını peşkeş çekmekten, bir başkası Kastilya kralına bir anlaşma umudu verip sarayında büyük paralarla casuslar beslemekten söz ediyor. Derken en zor, en belalı, en çözülmez sorun İngiltere sorunu geliyor ortaya. Bu kör düğüm karşısında her türlü ihtimali önlemek için şöyle bir karara varılıyor. Bu devletle barış koşullarını konuşmak, hep gevşek durması gereken dostluk bağlarını biraz sıkmak, ona ağızdan Fransa'nın en iyi dostu demek, yürektense onu en tehlikeli düşman saymak. İskoçyalıları hep ileri karakol nöbetçileri gibi tetikte tutmak ve İngiltere'deki bir kıpırdama görülür görülmez ilkin onları ileri sürmek. Sürgündeki bir prensle gizliden gizliye anlaşıp İngiltere tahtındaki haklarını koruyacakmış gibi görünmek ve gereğinde onu kralın kötü niyetlerine karşı kullanmak. İşte böyle büyük hesapların yapıldığı bir kral toplantısında savaştan başka düşünceleri olmayan o derin politika dehaları karşısında ben ortaya çıkıp hepsinin dolaplarını, düzenlerini bir yana bırakıp şöyle diyorum. İtalya'yı rahat bırakıp Fransa'da kalalım. Bu memleket bile bir tek insanın yönetemeyeceği kadar büyüktür. kral onu daha da büyütmeye çalışmamalıdır. Dinleyin baylar. Akoryalılar bile böyle bir durumda bakın nasıl bir karara vardılar. Ütopya adası karşısında Yurunstone kıyılarındaki bu memleket bir gün savaş açtı. Çünkü kral eski bir evlenme dolayısıyla komşu memleketin miras olarak kendine kaldığını ileri sürüyordu. Komşu krallık yenilip Akoryalıların uğruna girdi. Ama çok geçmeden görüldü ki o komşu memleketi elde tutmak, orasını savaşmakla ele geçirmekten hem çok daha zor hem çok daha pahalı. İkide bir ya orasını korumak ya da bir ayaklanmayı bastırmak için ordular yollamak gerekiyordu. Böylece vergi yoluyla alınan paralar boşuna harcanıyor, üstelik de kan gövdeyi götürüyordu. Niçin bunlar? Bir tek insanın boş gururu için. Akoryalılar savaştan baş kaldıramaz oldular. Arada bir kavuştukları barış da savaştan daha az belalı değildi. Çünkü savaş askerlerin ahlakını bozmuştu. Hepsi talan etmeye, adam öldürmeye alışmışlardı. Yurtlarına dönünce rahat durmuyorlardı. Bu yüzden dirlik düzenlik kalmıyor, yasalar sayılmaz oluyordu. Asıl neden ise şuydu. Kafasını iki memleketin sorunlarına dağıtmış olan kral ne birini yönetebiliyordu ne ötekini. Akoryalılar bu kötü duruma, çektikleri bunca sıkıntıya bir son vermek istediler. Büyük bir halk kurultayı toplayarak krala dediler ki, iki devletten birini seç. İki tahtta birden oturamazsın. Koca bir ulusu bir kralın yarısı yönetemez. Hiç kimse bir başka efendinin buyruğundaki katırcıyı tutmaz. Bu iyi kral, hak vermiş ulusuna yeni krallığını dostlarından birine bırakmış. O da sonradan kovulmuş oradan. Kendisi eski yurduyla yetinmiş. Şimdi dönelim benim işe. Bu hikayeden sonra daha da ileri gidip kralın kendisine anlatsam ki kendi yüzünden ulusları birbirine düşüren bu savaş tutkusu hazinesini tüketip halkını perişan ettikten sonra Fransa'yı büsbütün batırabilir. Desem ki ona devletli efendimiz mutlu bir rastlantıya borçlu olduğunuz barıştan yararlanın. Babalarınızın yurdunu işleyin. Onu rahatlığa, mutluluğa kavuşturun. Halkınızı sevin ve onun sevgisi de sevinç versin size. Halkın zorbası değil, babası olun. Bırakın öteki krallıkları. Size miras kalanı yeter de artar bile size. Böyle bir konuşmayı Fransa kralı nasıl karşılardı dersiniz sevgili Morris? Çok kötü karşılardı dedim. Dahası var dedi Rafael. Fransa'nın dış politikasını gözden geçirdik. Bu konuda bakanların aradığı efendilerinin şanı şerefiydi. Şimdi para işlerine gelelim. İçeride nasıl bir yönetim ve adalet yolu tuttuklarına bakalım. Biri çıkar krala der ki, devlet paranın değerini verirken arttırsın, alırken indirsin. Böylelikle kral hem borçlarını kolayca öder hem de hazinesini hemen doldurur. Bir başkası yalancıktan bir savaş ihtimalinden söz edip yeni bir vergi koyalım der. Paralar toplandıktan sonra kral barıştan yana olduğunu söyler ve bu mutlu kararın kiliselerde büyük törenlerle kutlanmasını ister. Halk bayram eder. Halkının kanı dökülmesin diye savaştan vazgeçen merhametli kralını göklere çıkarır. Bir başkası krala çok eskiden konmuş ama unutulup gitmiş, küf tutmuş bir yasayı hatırlatır. Kimse bu yasayı bilmediği için herkes çiğnemektedir. Ona uygun olarak yeniden cezalar yerine getirilmeye başlandı mı bir gelir kaynağı hem de şerefli bir kaynak sağlandı demektir. Bir başkası şöyle bir yolu daha kazançlı görür. Yüksekçe para cezaları isteyen yeni yasaklar çıkaralım. Bu yasakların çoğu halkın yararına olsun. Kral bu yasaklardan çıkarlarına zarar gelecek kişileri büyük paralar karşılığı olarak kaçmak yollarını versin. Böylece hem halkın duası kazanılır hem de yasayı çiğleyenlerle yasaktan kurtulmak isteyen imtiyazlılardan bol bol para kullanılır. İşin güzel yanı da şu ki yasaktan kurtulmak isteyenlerden ne kadar çok para alınırsa kral o ölçüde halkın saygı ve sevgisini kazanır. Bakın derler ne kadar iyi yürekli bir kral. Sevdiği insanları korumuyor, halka zarar verme hakkını pek pahalıya satıyor onlara. Bir başkası krala yargıçlarla anlaşmayı, çıkarlarını onlara sağlatmayı salık verir. Efendimiz der, Yargıçları sarayına çağırmalı, sofrada onlarla hazinesini ilgilendiren sorunları tartışmalı. Bir dava ne kadar haksız olursa olsun onu haklı gösterecek bir yargıç bulunur. Ya her iddianın tam tersini savunma alışkanlığıyla ya yenilik, aykırılık hevesiyle ya da krala yaranma isteğiyle. O zaman bir tartışmadır başlar. Değişik çelişik görüşler apaçık bir gerçeği bulandırırlar. Halkın ta kendisi haksız gibi gösterilir. Kral bu çatışmadan yararlanıp sorunu kendi çıkarına göre kestirip atar. Çatışmaya yol açanlar utançlarından ya da korkularından kralın düşüncesine katılırlar ve işte o zaman yargıçlar cesaretle ve vicdan rahatlığıyla yargılarını verirler. Kralın istediğini kitaba uydurmaktan kolayı mı var? Ya yasalarda yeri bulunur ya da bir yasanın sözleri gereğince yorumlanır. Dine devlete bağlı bir yargıç için de kralın hakkı bütün hakların üstünde değil midir? Politik ahlakının ilkeleri şunlardır. Ve devleti yönetenler bunlarda anlaşmışlardır. Bir ordu besleyen kralın ne kadar parası olsa azdır. Kral istese bile haksızlık edemez. Kral uyruklarının ve mallarının ortaksız sahibidir. Uyruklar herhangi bir şeyden kralın keyfi istediği ölçüde yararlanabilir. Halkın yoksulluğu kralın varlığını korur. Zenginlik ve özgürlük devlete baş kaldırmaya, hor bakmaya götürür. Özgür ve zengin adam haksızlığa, zorbalığa kolay katlanamaz. Yoksulluk ve açlık yürekleri çökertir, ruhları körletir, insanları acı çekmeye, köle olarak yaşamaya alıştırır. Öylesine ezer ki onları, boyunduruklarını sarsmaya güçleri kalmaz.